Aşk otobüsü John Steinbeck.
Ayrım 5.
Karımla kızıma söylerim, sizi rahatsız ettiğimizi bilmiyorduk dedi. Norma sözcüğü beğenmişti. Kendi kendine tekrar etti. Rahatsız. Sizi rahatsız etmek istemezdim. Mr. Gable, bence bilmeniz gereken... Mr. Pritchard tekrar yatak odasına döndü. Hanımlara açıklama yapan sesi duyulabiliyordu. Bıyıklı adam iskemlesinden kalkıp tezgaha yürüdü. Topallıyor, acıdan inliyordu. Şekerliği alıp yerine çöker gibi oturdu. Yüzü acıdan buruşmuştu. Norma, ben size verirdim dedi. Adamlar yürüdüm size. Sizi yormak istemedim diye cesurca yanıtladı. Norma, beni rahatsız etmezdiniz dedi. Juan kahve fincanını yere koydu. Pimpus, bir parça daha Hindistan cevizi pastadan istiyorum dedi. Alice dalgınlıkla pastadan bir dilim kesti, tabağa koyarak tezgahın üzerinde kaydırarak yolladı. Bir taraftan da defterine kaydetti. Pimpus, anlaşılan burada hiç ikram yok diye söylendi. Alice, kimsenin haberi olmadan kim bilir ne kadar ikramlar oluyordur dedi. Juan ufarak adama, galiba ayağınızı fena burkmuşsunuz dedi. Adam, ezildi dedi. Parmaklarım ezildi. İsterseniz göstereyim. Mr. Pritchard yatak odasından çıkıp boş olan tek masaya oturdu. Ufak tefek adam ayakkabısının bağını çözdü, çıkardı. Ayağı tabağa olan parmaklarının ucuna kadar bandajlıydı. Bandaj kana bulanmıştı. Alice telaşla bize göstermeniz gerekmez dedi. Çünkü kan görünce bayılırdı. Ufak boylu adam zaten bandajı değiştirmem gerekiyor dedi. Ayağındaki sargı bezini açıp ayağını gösterdi. Baş parmakla yanındaki diğer iki parmak fena halde ezilmiş, tırnaklar kararmış, parmakların ucu kopmuş, kan revan içinde kalmıştı. Juan yerinden kalktı, Pimpus yaklaştı. Hatta Norma bile dayanamadı, kalktı gitti. Juan, aman tanrım, fena halde vurmuşsunuz ayağınızı, biraz su getireyim de yıkayın, herhalde bir merheminiz vardır, mikrop kapabilir, ayağınızı kaybedebilirsiniz dedi. Pimpus dişlerinin arasından tiz bir ıslık çaldı. Yaranın korkunçluğundan etkilenmiş, heyecanlanmıştı. Kısa boylu adam Juan'a baktı. Gözlerinde bir beklenti, bir haz vardı. Çok kötü değil mi dedi. Juan, hem de nasıl dedi. Ne dersiniz, bir doktora görüneyim mi? Vallahi ben olsam görünürdüm. Küçük adam keyifle güldü. İşte bunu duymak istiyordum dedi. Tırnağıyla fıça tabanını kazdı. Ayağının üst kısmı, dili, kan, ezilmiş parmaklar tümüyle kalktı. Ve altından sapasağlam bir ayak çıktı. Kafasını arkaya atıp keyifle güldü. Ne kadar iyi değil mi? Plastik, yeni bir mamül. Mr. Pritchard da tiksinerek oraya gelmişti. Adam, Little Wonder firmasının yapay yaralı ayağı. Yan cebinden yassı bir paket çıkarıp Juan'a uzattı. Bana çok nazik davrandınız. Size bir tane hediye etmek istiyorum. Little Wonder şirketi temsilcisi Ernest Horton'dan. Sesi heyecandan titriyordu. 3 boyla yapılıyor. 1, 2, 3 ezik ayak. Size verdiğim 3 numara. Bu gördüğünüzün eşidir. Paketin içinde bandaj ve yapay kan var. Daha korkunçlaştırmak için. Tarifi içindedir. İlk kullanışta biraz suyla yumuşatmak gerekiyor. Sonra sanki kendi derinizmiş gibi tam yerine oturur ve kimse de anlayamaz. Çok eğlenirsiniz. Mr. Pritchard öne eğildi. Aklının ucunda çorabını tam komisyon toplantısının ortasında çıkarışı vardı. Meksika'dan döner dönmez hemen yapabilirdi bu numarayı. Haydutların saldırısına uğradık diye önce bir de hikaye anlatırdı. Kaça satıyorsunuz bunu diye sordu. 1,5 dolara. Aslında perakende satmam. Piyasaya sürer sürmez hemen gider. Son 15 günde tam 40 düzine sattım. Mr. Pritchard, yok ya dedi. Gözleri beğeniyle parlıyordu. İnanmazsınız, size sipariş defterimi göstereyim. Şimdiye kadar sattığım en popüler oyun. Little Wonder piyasayı sildi süpürdü. Mr. Pritchard, yani ne kadar sattınız diye sordu. İş ahlakı, izninizle söylemeyeyim. Mr. Pritchard başını salladı. Ben perikandi fiyatıyla bir iki tane almak istiyorum. Kahvaltımı yapar yapmaz hemen size bir tane getiririm. Yağlı ekmeğim nerede diye Norma'ya sordu. Norma getiriyorum diyerek tezgahın arkasına koştu ve tost makinesini prize taktı. Ernest övünerek psikoloji sayesinde satış garanti dedi. Yıllarca kesik yapar parmak stokladık ama pek gitmedi. Ama bunda çorabı çıkarıyorsunuz. Çok psikolojik. Kimse sizin bir oyun için bu kadar zahmete gireceğinizi düşünemez. Bu oyunu icat eden köşeyi döndü. Mr. Pritchard beğeniyle siz de fena iş yapıyorsunuz sayılmaz dedi. Şimdi kendisini daha iyi hissediyordu. Ernest çok şükür dedi. Çantamda birkaç ilginç şey daha var. Onları toptan satıyorum ama sizlere gösteririm eğlenirsiniz. Mr. Pritchard ben o yaralı ayaktan yarım yüzünü almak istiyorum dedi. 3 parmağı da alacak mısınız? Mr. Pritchard bir düşündü. Bunları hediye diye alacaktı ama rekabet istemiyordu. Charlie Johnson böyle oyunlar yapmakta Mr. Pritchard'dan daha başarılıydı. Adam doğuştan komedyendi sanki. Bana bir adet üç parmaklı, üç adet iki parmaklı ve iki adet de tek parmaklı verin dedi. Sanırım bu bana yetecek. Yağmurun yağış şekli değişiyordu. Kah müthiş bir sağanak, kah ince ince yağıyordu. Juan elinde kahve fincanı pencere kenarına oturmuştu. Tabağında kurabiyenin yarısı duruyordu. Juan, galiba biraz ara verecek dedi. Yola çıkmadan arkayı bir daha kontrol edeyim. Pimples, şu Hindistan cevizi pastadan bir dilim daha istiyorum dedi. Alice, hayır istemiyorsun dedi. Birazını da müşterilere ayırmak zorundayım. E peki ben müşteri değil miyim? Bakalım bugün sahil sorudan siparişlerimiz gelebilecek mi? Elimde biraz pasta bulundurmalıyım. Tezgahın ucunda kat kat tepsilerin içinde kağıtlı şekerler duruyordu. Pimples yerinden kalktı, tepsilerin önünde durdu. Hangi paketleri alacağına karar vermeden biraz düşündü. Sonra üç ayrı çeşit çikolatalı bisküvi aldı ve cebine koydu. Bir baby root, bir aşk yuvası, bir de Hindistan cevizli sevgilim aldım dedi. Alice, Hindistan cevizli sevgilim 10 cent. İçinde fındık var çünkü dedi. Pimples, biliyorum dedi. Alice defterini tezgahın arkasından alırken, şimdi maaşından borçlu duruma geçtin, haberin olsun dedi. Dördüncü bölüm. Pritchard'lar odadan çıkar çıkmaz Norma, elimi yüzümü yıkayıp saçımı tarayayım dedi. Ok gibi kapıya atıldı. Alice hemen peşimdeydi. Alice soğukça, helayı önce ben gireceğim dedi. Norma, Mr. ve Mrs. Chico'nun odasından geçerek kendi odasına gitti. Kapıyı arkasından kapattı. Anahtar yoktu. Kendi kendine kalabilmek için sürgüyü itti. Dayıcık ordu fazlası yatağa yapılmamıştı. Mr. Horton'un satıcı çantası duvara dayalıydı. Çok dar bir odaydı bu. Duvara dayanan şifonyerin üstünde bir tasla ibrik duruyordu. Şifonyerin üstünde duvara ipekten torbalı bir yastık kılıfı asılmıştı. Pembe olan bu kılıfın üstünde çapraz duran toplar ve bunların arasında da bir demet gül resmi vardı. Yastık kılıfına ayrıca bir askerin annesine duası diye bir şiir basılmıştı. Sevgili anneciğim, top, mermi arasında seni düşünüyorum. Dualarının beni koruyacağını umuyorum. Ve savaş bitip kazanıldığında tek sevgili soluğu alacağım kollarında. Norma pencereden baktı, ıslak bir aydınlık vardı dışarıda. Sonra elini yakasından içeri soktu, kumaşı ters yüz etti. Yakanın içinde bir çengelli iğneye geçirilmiş ufak bir anahtar vardı. Norma iğneyi açtı, anahtarı aldı. Şifonyerin altından bavulunu çıkardı ve açtı. En üstte Clark Gable'ın gümüş bir çerçeve içindeki resmi duruyordu. Resmin üstünde sevgilerle Clark Gable yazılıydı. Norma bu resmi sahil sonra hediyelik eşya satan bir dükkandan almıştı. Elini bavulun dibine soktu, küçük bir muhafazayı buldu. Açınca yüzüklerini gördü. Kapayıp tekrar bavula koydu. Bavulunu kilitledi ve tekrar şifonyerin altına sürdü. Çekmeceden bir tarakla fırça çıkardı. Sonra pencereye yürüdü. Çiçekli perdelerin yanında duvara asılı bir ayna vardı. Norma aynada kendisine baktı. Pencereden kurşunlu renkli ışınlar girip Norma'nın yüzünü aydınlattı. Gözlerini açtı, sonra gülümsedi. Bütün dişlerini göstererek canlı canlı güldü. Ayaklarının üstünde yükseldi. Elleriyle büyük bir kalabalığı selamladı ve tekrar gülümsedi. Tarağı saçlarında gezdirdi. Karışık yerlerde hafifçe tarağı çekiştirdi. Şifonyerden bir kalem aldı, soluk kaşlarını düzeltti. Ortadaki kıvrımı belirginleştirince yüzünde soru soran bir ifade oldu. Sonra saçlarını fırçalamaya başladı. 10 kez bir tarafı, 10 kez de öbür tarafı. Bu arada kah bir ayağının, kah diğerinin üstünde esniyerek baldırlarını güzelleştirmeye çalıştı. Bu hareket isteyerek değil de mecburen jimnastik yapmış bir sinema yıldızının tavsiyesiydi. Ortalık kararmaya devam ediyordu. Norma aceleyle pencereye göz attı. Bu gülünç hareketi yaparken birinin görmesini istemiyordu. Norma bir buzdağına kıyasla içine daha çok kapanmıştı. Su yüzünde ancak ufacık bir bölümü görünürdü. Norma'nın en güzel, en hoş yönü gözlerinin ardında gizlenmiş ve korunmuştu. Kapının kolu döndü. Birisi açmak için kapıya yüklendi. Norma dikleşti. Baston yutmuş gibi durdu. Sadece bir eli işliyor, kaşlarına sürdüğü boyayı dağıtıyordu. Sonunda alnında gri lekeler oluştu. Şimdi kapının vurulduğu duyuldu. Hafif, nazik bir tıklama. Fırçasını şifonyere bıraktı, elbisesini düzeltti, sonra kapıya gitti. Sürgüyü açıp kapıyı araladı. Ernest Horton'un yüzü göründü. Fırça bıyığı dudaklarının üzerine kaplıyordu. Norma kapıyı hala aralık tutuyordu. Ernest, hepiniz bize oldukça nazik davrandınız. Sizi daha fazla rahatsız etmek istemem dedi. Norma yavaş yavaş kendine geldi. Ama hala hızlı hızlı nefes alıyordu. Kapıyı açtı, bir adımda geri çekildi. Ernest mahcup bir gülümsemeyle odaya girdi. Yatağa yürüdü. Yatağa yapmalıydım diye söylendi. çarşaf ve battaniyeyi çekti, buruşuklarını eliyle düzeltmeye çalıştı. Norma, siz durun ben yaparım dedi. Ernest, size söz verdiğim bağışı bile beklemediniz dedi. Ama işte ben size getirdim. Sanki bütün ömrü boyunca yatak yapmış biri gibi yatağı güzelce düzeltti. Norma, ben de yapabilirdim dedi. Neyse artık yapıldı dedi. Ernest Orton çantasına doğru gitti. İzninizle açabilir miyim diye sordu. İçinden bir şeyler almak istiyordum da. Norma, rica ederim buyurun dedi. Gözleri ilgiyle açıldı. Adam çantayı yatağın üzerine koydu. Kilitleri açıp kapağı arkaya itti. Çantanın içinde harika şeyler vardı. Yuvarlak karton kutuların içinden rengarenk mendiller sarkıyordu. Patlayan sigaralar, pis koku çıkaran bombalar, düdükler, partiler için kağıt şapkalar, küçük bayraklar ve komik rozetler. Ernest yaralı ayaklardan 6 tanesini paketlerinden çıkarırken Norma da eğilmiş bu rengarenk öteberi dolu çantaya bakıyordu. Gözleri artistlerin imzalı fotoğraflarına takılmıştı. Bunlar daha önce gördüklerine hiç benzemiyorlardı. Resimler kalın bir cins plastikle kaplanmışlardı. Bir başka özellikleri daha vardı. Bildiğimiz resimler gibi yassı görünmüyorlardı. Değişik bir teknikle ya da özel ışık yansıtıcı bir maddeyle sanki yüzleri yuvarlakmış da derinlikleri varmış gibi duruyorlardı. 3 boyutlu gibiydiler. 20'ye 30 santim bir çerçeve içindeydiler. En üstte aslında tıpatıp benzeyen, gülümseyen bir James Stewart fotoğrafı vardı. Hemen altında sadece alnını ve saç şeklini görebildiği bir resim vardı ki hemen tanıdı. Dudakları aralandı, gözlerine bir tuhaf parıltı geldi. Yavaşça eli çantanın içine gitti ve James Stewart'ın resmini kenara itti. İşte Clark Gable'a bakıyordu. Çenesi dışarıda, gözleri dikkatle bakan gayet ciddi bir resimdi bu. Daha önce hiç böyle bir resmini görmemişti. Derinden bir iç çekti, çıkardığı ses duyulmasın diye nefesini kontrol etmeye çalıştı. Fotoğrafı yerinden aldı ve gözlerine baka kaldı. Kendi gözleri ise kocaman açılmış, sanki büyülenmişti. Ernest ona bakıyordu. Heyecanını gördü. Ne şahane değil mi diye sordu. Bu yeni bir buluş. Resim değil de heykel gibi. Norma dili tutulmuşçasına başını evet anlamında salladı. Ernest, bir kehanette bulunmak istiyorum. Her şey üzerine yemin ederim ki bu resimler yeryüzündeki bütün resim türlerini bir seferde silip süpürecek. Asi de neme dayanıklıdır. Ömrü billah dayanır ve de kahverengileşmez. Çerçeveye dökülmüş, fırınlanmıştır. Hiçbir surette eskimez dedi. Norma gözlerini resimden ayıramıyordu. Ernest resme uzandı, elleri pençe gibiydi. Kaça? Norma'nın sesi kısılmış, genzinden bir humurtu çıkmıştı sanki. Ernest, bu sadece bir örnek dedi, piyasaya göstermek için. Satılık değil, ısmarlayabilirsiniz. Kaça? Norma'nın parmakları bastırmaktan bembeyaz olmuştu. Ernest ona dikkatle baktı. Kadının yüzüne bakınca ne kadar kararlı olduğunu gördü. Çene kasları gerilmişti, kendini tutuyor, burnundan nefes alıyordu. Ernest, perakende olarak bunları 2 dolara satıyorum. Ama size iyi bir bahşiş vereceğimi söylemiştim. Bahşiş yerine bu resmi tercih eder miydiniz dedi. Norma'nın sesi boğuktu. Evet diye yanıtladı. O zaman sizin olsun. Parmaklarındaki beyazlık yavaşça kayboldu. Gözlerinde bir zafer parıltısı vardı. Dudaklarını yaladı. Sağ olun dedi. Sağ olun bayım. Resmi kendine çevirdi, göğsüne bastırdı. Plastik, cam gibi soğuk değil, aksine ılık ve yumuşacıktı. Ernest, ziyanı yok, tek bir örnekle idare ederim dedi. Ben biraz güneyde takılacağım, daha 6 hafta bir oraya gidemeyeceğim. 2 hafta kadar Los Angeles'ta kalayım diyorum. Orası bu tür değişik oyuncakları satmak için ideal yerdir. Norma resmi şifonyere götürdü, çekmeceyi açıp çamaşırların altına itiverdi, çekmeceyi kapadı. Herhalde Hollywood'a da gidersiniz. Ah tabii, orası bu konuda Los Angeles'tan daha iyidir. Ayrıca benim için tatil sayılır. Orada bir sürü dostum var. İznimi aldım mı etrafta dolaşır, hem eğlenir hem de işimi görürüm. Bir taşla iki kuş yani. Hiç vakit kaybetmem. Orada bir stüdyoda çalışan eski bir askerlik arkadaşım var. Mutlaka onunla birlikte oluruz. Geçen sefer Melrose Grotto'da başlayan bir partiye gitmiştik. Hemen rekor stüdyolarının yanındadır Melrose. Ama ne partiydi. Size ayrıntıları anlatamam ama ömrümde hiç böyle eğlenmemiştim. Sonra arkadaşım tabii stüdyo, işine dönmek zorunda kalmıştı. Norma yavru bir köpek, bir böceği nasıl izlerse kendisi de onu aynı dikkatle dinliyordu. Arkadaşınız bir stüdyo mu çalışıyor diye teklifsizce sordu. Hangisinde acaba? Ernest, Metro Goldwyn Mayer'de dedi. Çantasını toplarken kıza hiç bakmıyordu. Ne kızın gırtlağından gelen hırıltının ne de sesindeki çatallaşmanın farkına vardı.
Ayrım sonu.